Ayrım 2.
Kaba Ada çok güzel, verimli bir adaydı. Hızır da bu adanın üstüne kanatlarını germişti. Hızır bu adada yapılan evlilikleri de kutlu kılacak, bu adada doğanları da mutlu edecekti. Gece yarıya kadar ateş tazeleyerek Kaba Adayı konuştular. Bu adaya yerleşeceklerin üstüne akla hayale gelmeyecek düşler kurdular. O adamlar isterlerse onları burada kimseciklerde bulamaz. Hiçbir zaman bulamaz dedi güvenli Vasili. Issız denizin ortasında yapayalnız bir ada kimin aklına gelir ki? Kimin aklına? Ateşin başından kalktıklarında gece yarıyı çoktan geçmişti. Kayığı denize sürdüler, yakamazlar adayı kuşatmış, kayalıklarda göz kamaştırarak çakıp sönüyorlardı. Gökyüzünü sarmış yıldızlar silme denizin dibine çökmüştü. Lena ana meraktan ölmüştür, ölmüştür dedi Vasili. Bir de denizin dibine boylarsak ne yapar, nereye gider Lena? Yunanistan'a gidemez mi? Burada ölür de gitmez, burada son soluğuna kadar oğullarını bekler. İnanıyor mu oğullarının geleceğine? İnanmak mecburiyetinde, başka türlüsünü aklından bile geçiremez. Lena'yı adadan başka bir yere hiç kimse götüremez. Kendini öldürür. Melek Hatun, Kadri Kaptan, onlar da adada bir gün durmazlar bizden sonra. Sustular. Denizde en küçük bir kıpırtı yoktu. Vasili dümendeydi. İkisi de dalmış gitmişler. Kaba adanın düşleri içine gömülmüşlerdi. Deniz bir altın seline dönüşmüştü. Her sallantıda, kıpırtıda bir yakamoz, bir de yıldızlar. Yıldızların üstünde kayıyorlardı. Gözlerinin önünde durmadan akan ustura gibi yıldız çizgileri geçiyordu. Lena onları iskelenin ucuna dikilmiş bekliyordu. Lena ana bu vakte kadar uyumadın mı? Lena ana hiçbir şey söylemeden arkasını döndü, çekti gitti, yatağına girdi. Çok kızmış dedi Vasili. Uzun bir süre artık bizimle konuşmaz. Ben onu yumuşatırım dedi Poyraz. Çok zor, yarın görürsün. Kedi de iskelenin üstünde onları bekliyordu. Acı acı miyavlayınca farkına vardılar. Vasili koşarak gitti, onu yerden aldı, okşamaya başladı. Seni unuttuk sandın öyle mi? Sen de bize Lena ana gibi küstün öyle mi? Dur bak, sana neler getirdim bak. Burun tahtasının üstündeki zargana parçalarını aldı, yandaki çimenlerin üstüne koydu, kediyi de indirdi. Kedi acıkmıştı, balık parçalarına saldırdı. Büyücek bir parçayı kaptığı gibi çınarın arkasına götürdü. Abbas arkadaşın gönlünü aldık dedi Vasili. Balıkları livardan aldılar, eve götürdüler, doğruca yataklarına girdiler. Tan yerleri ışıdı, ışıyacak bir gürültüyle uyandılar. Üçü de üç yerden ayağa fırlayarak pencerelere koştular. Üç tekne gelmiş, yan yana iskeleye yanaşmış, iskelenin üstünde bir sürü insan, durmadan da tekneler boşalıyor, çoluk, çocuk, genç, yaşlı, telaşlı, tedirgin, ürkmüş, korkmuş insanlar. Korkularını şaşkınlıklarını örtmek için ver yansın ediyorlardı şamataya. Tekneler boşaldıktan sonra önlerindeki kravatlı adam onları çınarın altına getirdi. Oturun dedi. Çocuklar hemen kerevetlerine çöktüler, büyüklere yer kalmadı. İşte burası dedi kravatlı adam. Karınca adası. Burada oturacaksınız. Devlet size burasını tahsis etti. Cennetler gibi bir yer. Bütün Akdeniz'de, Karadeniz'de böyle bir ada bulamazsınız. Denizi balık kaynıyor. Bu sırada Lena önde, Melek Hatun'un yanında, Poyraz, Vasili, Kadri Kaptan arkalarında geldiler, çeşmenin önünde durdular. İşte Poyraz beyefendi, işte onun arkadaşı Vasili efendi, işte Kadri Kaptan. Bu denizlerin en güzel teknesi onundur. İşte Kadri Kaptan'ın muhterem validesi Melek Hatun. İşte bütün bu adanın bir tek anası Lena ana. Onun dört oğlu Mustafa Kemal Paşa'nın silah arkadaşları oldukları için Ankara'da paşanın yanındalar. Bu adada da hiç kimseyi Tanasi'yi bile bırakmadılar. Yunanistan'a gönderdiler ama Lena Ana'ya dokunmadılar. Vasili Efendi de Çanakkale'de Dumlu Pınar'da çarpışmış bir kahramandır. Bir de İstanbulludur. Bir de kırmızı şeritte altın İstiklal madalyasıyla taltif edilmiş yüzbaşı Poyraz Musa Beyefendi'nin silah arkadaşıdır. Poyraz, yüzbaşı beyefendi Yunanlılarla yeraltı savaşı yaparken onun lakabıdır. Poyraz Musa'ya döndü, onu kalabalığa gösterdi. Yüzbaşı beyefendi, buralarda düşmana karşı çarpışırken bu karınca adasını beğenmiş, altınlar dökerek bu adadan bir ev, bir değirmen satın almıştır. sağ elini uzatarak evi gösterdi. İşte muhterem yüzbaşımızın satın aldıkları güzel ev budur. Erkeklerin hepsi ayaktaydı, yüzleri soluktu. Hepsinin gözlerinin kenarı kırışık içindeydi. Poyraz Musa, güneş altında çalışan adamların gözleri böyle kırışık içinde kalır. Bunlardan bir umut yok diye düşündü. Geldikleri gibi giderler. Bunlar da adalık değil. Poyraz Musa'nın dudaklarından bir hoş geldiniz döküldü. Gelenlerden hiçbiri başını kaldırıp da ona bakmadı. Poyraz aldırmadı, yumuşak, sıcak bir sesle konuşmaya başladı. Bu ada büyüktür, güzeldir, kıyıya yakındır. Şu koyaya bakın. Şuradan tepeye kadar zeytinliktir. Her ağaç 500 okka zeytin verir. Bu ada cennetten bir parçadır. Ben bu adayı görünce aşık oldum. Bu yaşta geldim, kendimi buraya hapsettim. Bu ada hepimize yeter. Bir bu kadar daha insan olsa gene yeter. Evleri de çok güzel. Şehirlerde bile böyle güzel evler yok. Bakın orada da evler var. Onlar çorbacıların evleri. Amerika'ya giden çorbacıların. Param yetmediği için ben oradan ev alamadım. Siz meccanen veriyorlar. Siz bilirsiniz, dedi. Poyraz baktı ki kendisini hiç kimse dinlemiyor. Herkes dalmış başka şeyler düşünüyor. Yüzleri de cehennem. Üstleri başları dökülüyor. Her bir yanları, sakalları bile buruşuk içinde. Her birinin belinde çok parlak kırmızı kuşak, başlarında kırmızı fesler, kiminde püsküllü, kiminde püskülsüz. Aksakallı, uzun boylu bir adam öne çıktı, bir elini kuşağının altına soktu. ''Biz buraya gelmek istemedik, bizi buralara zorla getirdiler.'' Sustu. ''Hele şu adayı bir dolaşın, her bir yanı bir görün, geldiğinize pişman olmazsınız. Cennet olsa bile burası bize yaramaz.'' dedi kalabalığın ucunda duran uzun adam. ''Türkiye'de bu adadan daha güzel bir yer bulamazsınız ki.'' ''Biz tütüncüyüz.'' dedi yaşlı adam. ''Biz buraya gelmek istemedik. Bizi zorladılar. Her şeyimiz orada kaldı. Kadir Kaptan size adayı gezdirsin. Sağ ol, istemez. Biz tütüncüyüz. Bu adada da tütün yetiştirecek toprak yok. Bizim elimizden, tütüncülükten başka iş gelmez.'' Başka bir kırmızı kuşaklı, kara şalvarı buruş buruş, esmer, uzun yüzlü, gözleri öküz gözü, dalgın, kendini toparladı. Adım adım Poyraz Musa'nın önüne geldi. Birden öfkelendi. Sağ ayağını küt diye yere vurdu. ''Söndürün çıramızı, ıssız koydunuz evimizi, kandırdınız hepimizi. Siz Türkiye'ye gider misiniz?'' diye bize hiç kimse sormadı. Burada sudan çıkmış balık gibi kaldık. Anladınız mı din kardeşlerimiz? Haydin, binin teknelere. Ve tütün yetiştiriyorlardı. Savaş bitmişti. Tütün para etmeye başlamıştı. Toprakları bereketliydi. Zeytinleri, nar ağaçları, incirleri, dutlukları vardı. Bir gün bir komisyon geldi. Bütün varlıklarını ölçtüler, biçtiler. Ellerine birer kağıt verdiler. Hiçbir kimse bir şeyini satamadı. Satanlar da yok pahasına sattılar. Beklediler. Aylarca ne gelen ne giden oldu. Onları köylerinde unuttular. Sonra bir gün silahlı kişiler geldi. Sert adamlardı. Hadiin dediler. Köylüler şaşırdılar. Birkaç gün içinde yaya yapıldak yollara döküldüler. Yaşlılar, çocuklar sayrı. Yorgun, bitkin bir iskeleye indiler. İskele ana baba günüydü. Binlerce insan açıkta yağmur altında Türkiye'den gelecek vapurları bekliyorlardı. Sıtmadan, sattıcandan yaşlılar, çocuklar kırıldılar. Uzun bir bekleyişten sonra eski püskü, yan yatmış, boyaları dökülmüş vapurlar geldiler. Yağmurdan cıcıkları çıkmış sürgünler vapurlara üst üste doluştular. Kızılay iskeleye aş ocakları kurmuş, sağlık yerleri açmıştı. Ya gene de hastalıkların, ölümlerin önüne geçememişti. Eski, yan yatmış vapurlar büyük bir dalga gelse batacaklardı. Vapurları görenlerin ötleri koptu. Bu vapurlara onları tekme tokat zorla bindirdiler. Günler sonra Anadolu'daki iskelelere ulaştılar. Vapurlarda çok telafet vardı. Anadolu iskelelerinde de yağmur yağıyordu. Buralarda da çok ölüm oldu. Neden sonra Anadolu'ya dağıtıldılar. Kimi karlı dağ köylerine, kimi sıtmalı ovalara düştüler. Kimilerinin gönderdikleri boşalmış Rum köyleri yanmıştı. Bunlar verimli topraklardı. Yanmış köyün evleri onardılar. Zanaatkârlar köylerde şehirlere kaçtılar. Bütün yardımlardan vazgeçip Yunanistan'ın kıyı köylerinin bir bölüğü yaylalara, bozkıra, dağ köylerinin insanlara da güneyin, güneydoğunun bataklık topraklarına sürüldüler. Sıcaktan, sıtmadan kırıldılar. Alışanlar yerlerinde kaldılar, alışamayanlar Anadolu'ya döküldüler. Kendilerine uygun bir yer bulanlar yerleştiler. Anadolu savaşlardan çıkmıştı. Devletin yardımı yetmiyordu. Fıkara Anadolu halkları ellerinden geldiğince göçmenlerden yardım ettiler. Haydi binin teknelere. Bu ada uğradıkları yedinci yerdi. Ta Orta Anadolu'dan bu yana geliyorlardı. Başlarını sokacak bir ev, bir parça toprak bulamamışlardı. Ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmamıştı. Bereket versin geçtikleri yerlerin köyleri, bir lokma ekmekleri bile varsa onlarla paylaşıyorlardı. Kimi köylerde onları birer ikişer evlerine alıyor, yemeyip yediriyor, içmeyip içiriyorlardı. Kimi köylerde onları itleriyle, atlarıyla, yıldık yıldık, bıktık sizden diyerek daha yoldan geçerken kovalıyorlar, köylerine sokmuyorlardı. Savaşın altını üstüne getirdiği Anadolu'nun birçok yerinde kargaşa sürüp gidiyordu. İtin önüne ot, atın önüne et atılmıştı. Bu yüzden göçmenler perişandı. Üzeyir Han'ın içi kan ağlıyordu. Çerkezler de, Çeçenler de, öteki Kafkaslılar da göçmenliğini yaşamışlar. Kafkaslardan Anadolu bozkırlarına, Arabistan çöllerine düşmüşler. Irak'a, Suudi Arabistan'a, Ürdün'e, Mısır'a kadar inmişlerdi. Hele Balkan, hele Birinci Dünya Savaşı, hele Kurtuluş Savaşı. Anadolu, Balkanlardan, Kafkaslardan, Doğu Anadolu'dan akıp gelen göçmenlerle dolmuştu. Yoksul Anadolu daha da yoksullaşmıştı. Üzeyir Han, gözleri yaş içinde kalmış, durmadan yakınıyor, bu yollara düşmüş göçmenlere elinden ne gelirse yapıyordu. Bu sıralar yerleştirdikleri yerlerde barınamayanlar, kasabaları dolduruyorlar, kendilerine uygun bir yer bulamayanlar, birkaç gün kalıp yeniden yollara düşüyorlardı. Kaymakam, mal müdürü, kasabanın ileri gelenleri, Üzeyir Han'ın önderliğinde bitkin, yoksul, derileri kemiklerine yapışmış göçmenlere ellerinden gelen yardımları yapıyorlardı. Hastalarına doktor, ilaç, açlarına yemek, ceplerine karınca kararınca birkaç kuruş koyuyorlardı. Kıyı balıkçıları, tekneler dolusu balık, köylüler un, bulgur, yağ taşıyorlardı kasabaya. Boşaltılmış bir ilkokul, bir Rum okulu, yatakhane yapılmış, Rumlardan dostlarına kalan, kasabalıların topladıkları kilim, çul, halı, yataklar da okullara taşınmıştı. Okullarda her gün büyük kazanlar kaynatılıyor, birkaç günlük de olsa karınları sıcak yemek görüyor, bedenleri bir yatakta dinleniyordu. Vahap Bey kolları sıvamış, kasabanın göçmen komisyonuyla birlikte köy köy, çiftlik çiftlik, dağ, bayır, ova, ada dolaşıyor, kasabaya uğrayan göçmenlerin çoğuna uygun bir yer bulup yerleştiriyordu. Üzeyir Han, başkalarının acısını acıyı çeken bilir. Bu üç savaş belimizi kırdı. Bu üç savaştan sonra yer yerinden oynadı. Bu üç savaş insanlığımızı elimizden aldı. Gene de içimizdeki azıcık insanlık kalmış ki, diyor, bir yumruk geliyor, boğazına tıkanıyor, gözleri yaş içinde susuyordu. Duru, mavi gözleri kan çanağı. Bu sıralar tekneler dolusu insan, çoluk, çocuk, hasta, genç, yaşlı adalara gelip gelip dönüyorlardı. Hiçbirisinde insanlık hali kalmamıştı. Kimileri adaya çıkar çıkmaz yöreye şöyle bir bakıyor, hemen teknelere kaçıyorlardı. Kimileri de bir gün akşama kadar adayı baştan başa dolanıyor, kimileri evlerin, dükkanların, burundaki çorbacı konakların teker teker kapılarını açıp içlerine bakıyor, sonra da çınarların altına yığılışıp tartışıyor, kimi kalmak, kimi gitmek istiyor, sonunda da teknelere binip bir bölüğünün gözleri adada uzaklaşıp gidiyorlardı. Hepsine göre ada bir cennet parçasıydı ama bu adada ne ekersin, ne biçer, ne yetiştirirsin, ne keçilerin, ne koyunların, ne de bir atın olur. Öyleyse buradan gidenler ne yemiş, ne içmişler, bu görkemli konaklar nasıl yapılmış, bu dükkanlar kime ne satmışlar, balıkçılık mı yapmışlar, balıkçılığı bilmek gerekmez mi, balık tutmak için tekne, kayık, olta gerekmez mi, şu tepeden aşağıya sert set bağlar, şu koyaktaki zeytin ağaçları, şu arı kovanları, şu şeftaliler, narlar kaç kişiye yeter? Yerleştikleri yerlerden ayrılanlara hükümet hiç yardım etmiyor ki. Tırnağın varsa başını kaşı. Ortalıkta şu koca ülkede yapayalnız tek başına kalmışların vay haline. Şu dağ başındaki boşaltılmış, yanmış, yıkılmış köy, şu saban yüzü görmemiş kıraç düzlük, şu uçsuz bucaksız sökülmüş evlere yerle bir, şu ören yerleri, şu avuç içi kadar cennet misali adalar birer umut. En güzel geniş topraklı adalar, köyler, kasabalar çoktan dolmuş, taşmış. Bol topraklı adalara, köylere göçmenler çoktan yerleştirilmiş. Sıtmalı, kıraç, karlı boranlı yerlere yerleştirilip, oralarda yaşayamayıp, yoksul perişan yollara düşenler. Yerli köylerin aralarına yerleştirilip, o köylerin hışmına uğrayanlar. Büyük iyiliksever köylere, kasabalara birer ikişer hane, üçer beşer hane sığınanlar, sevinçlerinden ne yapacaklarını bilemeyenler, komşularından, akrabalarından, kardeşlerinden ayrılanlar, bu kargaşada ya onlardan önce ya sonra gelen köylülerini, analarını, babalarını yitirenler, yerinden oynadığı bir dünyada boynu bükük, umarsız kalanlar. Adaya gelip gidenler birden kesildi. Adada bomboş kalanların elleri işe güce varmıyor, balığa bile çıkmıyor, çınarların altında sabahtan akşamlara kadar oturuyor, gözlerini denize dikiyor, gün batıncaya kadar denizden gelecek bir küçük kayığı, bir tekneyi bekliyorlar, arada sırada ağızlarından ancak birkaç sözcük dökülüyor. Yalnız Melek Hatun dalıp gidiyor, denizden gelecekleri unutup, karşı dağı göstererek, işte şu karşıdaki dağ bin bir pınarlı, Kaz Dağı derler diyordu. Orada bir sarı kız varmış. Bütün kazları, kuşları, geyikleri başına toplar öyle gezermiş. O dağ benim memleketimdir. İşte bunun babası Kadri Kaptan'ı gösteriyor. Nur içine yatsın, burada bizim köye keçi çobanlığına geldi. Ben de kara sevdaya tutuldum. O da bana tutuldu. Kaçtık. Dağa. Yörükler yaylaya çıkarlardı. Bunun babası iyi çobancılık bilirdi. Keçisi koyunu çok bir yörük ağası çoban durdu. Kardeşlerim, kaçtık diye bin pınarlı koca dağda bizi arıyorlardı. Bulunca öldüreceklerdi. Ağ gibi silahlanmış üç delikanlı dağda bizi aramadık, yer koymamışlardı. Yörükler bunu bize ulaştırdılar. Oradan hükümete sığınalım diye kaçtık. Hükümette de jandarma varmış, bu kasabaya geldik. Bunun babası gitti, bu Kadri Kaptanımın babası, bu tekneyi bize verene tayfa durdu. Çok balık tuttular o yıl, çok para kazandılar. Kasabadaki evi yaptık, bahçesine de portakal ağaçları diktik. Portakal ağaçları kocaman oldu. Geldiğimiz yıl bu Kadri Kaptan doğdu. Portakal bahçeleri meyve verince kaptan kocaman olmuştu. O yıl bahçedeki bütün portakalları alaca düşer düşmez, sararır sararmaz yemeye başladı. Ne ben ne de babası elinden bir portakal alıp da tadına bakamadık. Babası bunu çocukluğunda reisin teknesine götürürdü, tayfa yazdırırdı. İyi ki de yazdırmış. O ağaçlar çok portakal verdi, çok portakal sattık, çok portakal yedik. Kaptan sonraları bıkmış olacak, ağzını öldürsen bir dilim portakal bile koymadı. Derken savaş çıktı. Dağ gibi gemiler gelmiş öteki denizin Çanakkale'sine. Asker toplanmaya başladılar. Kimi yakaladılarsa topladılar. Ben bunun babasına bak dedim. Askere gitme. Oraya giden gelmiyor. Gel bizim dağımıza. Bin bir pınarlı, her pınarı yar pus kokan dağımıza kaçalım. Bak oğlumuz oldu, sen ne biliyorsun, kaçan kızın oğlu olursa, oğlunu da alıp da baba ocağına giderse, onları öldürmezler. Üstelik de sevinçlerinden düğün bayram ederler. Benim de onlara çok göreceğim geldi. Bunun babasının deliliği tuttu, beni dinlemedi. Bir sabah erkenden onu aldılar, götürdüler. Arkasından gittim, baktım ki cami bunun yaşıtlarıyla dolu. Analar ağlıyor, bacılar, kardeşler, gelinler bunalıyor. Ben ağlamadım. Öyle durdum kaldım orada. Bunun babası bana baktı, baktı, boynu bükük, sonunda başını eğdi. Bir daha bana bakmadı. Akşam oldu, karanlık bastı. Sonra da sabah erkenden o gemileri batırmaya gitmişler. Gemilerden ateş yağmış üstlerine. Asker Topal Hasan geldi. Topal Hasan birinci pehlivandı. Durmadan ağlıyordu. Sordum ona, ne oldu dedim. Hiç sorma dedi. Seninki yanımdaki siperdeydi. Üstümüze gülleler düştü. Gökten taş, toprak, kan yağdı. Yöremizdeki duman açıldı. Baktım, bacaklarım yok. Aman Allah, bacaklarım nerede? Sonra üstüme karanlık çöktü. Doktorların yanında çıkınca sordum, ne oldu? Toz, hava, kan. Toz, hava, kan. Karşıki dağda Bin Pınarlı Dağ diyorlar. Bundan sonra Melek Hatun herkes de her gün geliyor, çınarların altında oturuyor, denizden bir balıkçı teknesinin, bir kayığın, yelkenleri atlas bir yelkenlinin geçmesini bekliyorlardı. Bekliyorlar, bekliyorlar, dünya bomboş kalıyor. Melek Hatun'un gözleri Kaz Dağı'na dikiliyor, anlatmaya başlıyordu. Kaz Dağı, Kaz Dağı'nın mermerleri, Hasan boğuldu büveti, masallar, efsaneler, Alevilerin Hıdır Ellezi, Hıdır Ellez'de yüzlerce kişiyle dönülen mengiler, mengilerde kız erkek öyle dönerler, öyle bir kollarını açarlar, ak libaslar içinde kuş olup uçarlardı. 60, 70, 100 sazı birden çalardı dedeler. Mengilerde insan cennete girmiş, çıkmış gibi dirilir, yunur, arınır, anadan yeni doğmuş gibi olurdu. Yalnız Kadri Kaptan anasının her konuşuğunda bulunamazdı. O haftada 2 kez kasabaya yiyecek almaya giderdi. O gelinceye kadar anasından pek keyif almaz, sesinin eski büyüsünü kalmazdı. Bir sabah çok erkenden tan yerleri ışıdı ışıyacak, Kaz Dağı'nın başına ağarttılar. Her günkü gibi Melek Hatun gene anlatmaya başladı. İşte oradaki dağ diye eliyle gösterdi. Vasili, Kaz Dağı'dır dedi. Biz Rumlar ona İda deriz. Tanrılar orada otururlarmış. Duydum diye bağırdı Melek Hatun. Yüzü pespembe kesilerek, o dağın bütün köylerini, bin bir pınarını da biliyorum. Oralarda tanrı manrı yok. Tanrıların sırça sarayları da yok. Sizin Rumlar da bir tuhaf adamlar. Sarı kız da yok. Çoktan rahmeti Rahman'a kavuşmuş. Kazlar da, geyikler de yok. Ermiş sarı kızın makamı duruyor yalnız. Ben gördüm. 5-10 taşla bir duvar örmüşler. Sarı kız yorulunca orada oturuyormuş. Bir de kartallar var. Hem de çok. Hem de birazı kızıl, bakır rengi kartal. Eskiden çok tanrı varmış güya, Bin Pınarlı'da. Tanrının yeni yurdu olur muymuş? Tanrılar nereye gitmişler, ölmüşler mi? Tanrı dediğin hiç ölür müymüş? Sus sen, deli misin ne? Ayağa kalktı, elini beline koydu. Sizin hepiniz de bu Vasili gibi aklınızı oynatmışsınız. 3 baldırı çıplak gelecek de adamız şenlenecek diye. Bari gidin de o dağdaki tanrıları, bir de kurduyla, kuşuyla sarı kızı çağırın. Ortalık daha çok şenlenir, dedi, sesini yükseltti. Haydi kalkın bakalım miskinler, sizi işler, sizi balıklar bekliyor. Bulgur pilavı yiye yiye karnınız şişti. Gitti. Poyraz'ın elinden tuttu, ona karşı yumuşaktı. Kalk kardeş, kalk yavrum, Poyrazoğlu efendim, bunlara uyma. Biz burada 5 kişiyiz. Biz bize de, biz bu adaya da, şu karşı daha da yeteriz, Bin Pınarlı. Yeteriz diye gülerek ayağa kalktı Poyraz. Yeteriz de artarız bile Melek Hatun ablam, benim akıllı ablam. Lena'yı da elinden tuttu, kaldırdı. Ona karşı sesi sevgi, sevi doluydu. Akıllı, kendi güzel, gönlü güzel Lena. Biz de bu delilere uyduk da günlerdir başıboş denizi gözlüyoruz. Gelmesinler, gelirlerse cehennemin dibine, arkalarında üstüne gelsinler. Gelirlerse zeytinlerimizi, üzümlerimizi, bahçeler dolusu sebzelerimizi, pembe karpuz kadar büyük narlarımızı, götlerinden bal damlayan incirlerimizi siler süpürürler. Bizlere de bir şeycikler kalmaz. Benim bahçemde narları bile çalarlar. Lena'nın koluna girdi, zeytinlik koyaya yürüdüler. Poyraz, hadi Vasili kayığı hazırla. Kadri Kaptan sen de gel. Balığı da her şeyi de unuttuk. Melek Hatun'un dediği gibi. İyi ki gelmiyorlar. Gelip de bize birer can daha mı bağışlayacaklar? Bu kıyamet içinden çıkıp gelecek her insanın onulmaz bir derdi vardır. Her gelen de derdinin bizim sırtımıza yükleyecek. O konuşurken Vasili de tekneyi hazırlamış, motoru çalıştırmıştı. İskeleye yanaşan kayığa bindiler. Vasili aldı onları, Kabaada yakınlarında verimli bir taşa götürdü. Burada da balık kaynıyordu. Karanlık kavuşuncaya kadar balık tuttular. Bu balıkçılık iyi, iyi iş, dedi Poyraz. Hep böyle balık bol mu olur buralarda? Böyle her çeşit balık var mı? Oho, dedi Vasili. Sen ne diyorsun kardeş? Biz buradan Amerika'ya dumanlanmış balık gönderdik. Sele zeytini, pembenar, balık yumurtası gönderdik. Ne diyorsun sen kardeş? İtalya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan kumaş, İsveç'ten teknelerle motor gelirdi. Şu dükkanlar dolar taşardı. En pahalı gömlekler, pahalı ayakkabılar burada satılırdı. Alışveriş yapmak için buraya İstanbul'dan, İzmir'den, Halep'ten, Bağdat'tan, Şam'dan gelirlerdi. Burundaki evlerin sahiplerinin gemileri Atina'da, İstanbul'da, Amerika'da şirketleri vardı. Vay anasını! Ya vay anasını! Daha savaş başlamadan savaşın kokusunu alır almaz çorbacılar gemilerine bindiler gittiler. Giderlerken dönüp de arkalarına bile bakmadılar. Sanki burada doğmamış, büyümemiş, balını kaymağını yememişlerdi. Vay anasını. Evleri bomboş kaldı işte böyle. Bu baldırı çıplak göçmenler bizim adamımızı beğenmiyorlar. Ağrıma gidiyor doğrusu. Benim de. Ama ne yapsınlar garibanlar? Balıkçı olmayanları bu ada geçindirmez ki. Onlar da balıkçı olsunlar. Sen de git toprağa sür, ek, biç. Biç bakalım. Bizimkiler adadan ayrılırken 7'den 70'e ağladılar. Ekin, tütün, ekmek bu kadar zor mu? Zor ya. Balıkçılık kolay mı? Bilmeyen bir kişi balık tutabilir mi? Tutamaz. Yakında ada dolar. Böyle Allah'ın özenerek yarattığı yer hiç boş kalır mı? Yakında çok aç, çok hasta, çok deli, çok çıplak, çok insandan çıkmış, bin kez ateş, ölüm çemberinden geçmiş insan göreceğiz. Bu günleri çok arayacağız. Keşke hiç kimse gelmese. Anadolu daha çalkalanıyor. Anadolu daha yerine oturmadı. Bütün Anadolu ayakta. Bütün Anadolu göçmen oldu. Kocası ölmüş kadınlar. Anaları babaları ölmüş çocuklar. Çocuklarını yitirmiş analar babalar. Yanmış evler. Yanmış köyler. Yanmış kasabalar. Sürüsüz kalmış binlerce köpeğiyle bütün Anadolu ayakta. Oradan oraya gidip geliyorlar. Korkma. Burası yakında. O kadar dolacak ki. Gelenler adaya sığmayacak, geç kalanlar adadan üzüntülü, yıkılmış dönecekler. Öyleyse iskelenin üstünde oturmuş günlerdir neyi bekliyoruz? Merak. Kim gelecek diye bekliyoruz. Nasıl bir adam gelecek? Cin midir, peri midir? Şu gelecekler kimlerdir diye bekliyoruz. İnsanoğlu hep bekler. Tuttukları balıkları iki kovaya doldurdular, kayıktan indiler. Kayağı çakıl taşlarının üstüne çektiler. Kadri Kaptan gemici fenerini yaktı, kıyıya kovalarıyla birlikte indi, balıkları temizlemeye başladı. Hatunlar nerede diye sordu Poyraz. Vasili, Lena ana Melek Hatun diye bağırdı. Hiçbir yerden bir ses gelmedi. Kendi kendine konuşarak Kadri Kaptan'ın yanına gitti. Nereye gider bu hatunlar diye sordu. Kadri Kaptan, ben anamın gittiği yeri biliyorum. Buraya geldik geleli, her sabah erkenden, daha gün doğmadan o yukarıdaki pınara gidiyor. Alttan kaynayan ışık vurunca o bin bir ipiltide yıldızlanan dibi ak çakıl taşlı suya gözlerini dikiyor, bakıyor, sonra da koşarcasına buraya dönüyor. İskelenin üstünde oturup bizim gibi gelecek insanların yoluna denize bakıyor değil, karşıdaki kendi dağına bakıyor. Şimdi gidelim, Lena anayla onun pınarın başında gözlerini suya dikmiş buluruz. Şimdi şu anda böyle bir gecede pınarın dibinde ay ışığı düşmüşken ben gideyim onları alıp getireyim. Sen de şu balıkları temizle. Pınara yukarı yürüdü. Ay ışığı gölgesini önüne düşürüyordu. Onları pınarın başında suyun üstüne eğilmiş buldu. Dalmışlardı. Onun ayak seslerini bile duymadılar. Ana! Lena! Melek Hatun! Bak bak! Kaptanım bak! Nasıl da kayıyorlar! Kayan ne ana? Ay ışığı mı? Ay ışığı da kayıyor, kayıyor, kayıyor. O değil, o değil. Kaygan böcekleri. Baksana kaptanım. Bizim dağımızın pınarlarında da böyle kayarlardı bu böcekler. Suyun bu yüzünden öbür yüzüne. Bak! Göz açıp kapayıncaya kadar uyumuyorlar. Gece ay ışığında bile kayıyorlar. Bak, gölgeleri de suyun dibine düşüyor. Bak, suyun dibindeki gölgeleri uçuyor, uçuyor bak. Kalk ana, biz balıktan döndük. Kalk Lena bacım, kalk. Bizim balıkçılar dönmüşler, kalk. Melek Hatun Lena'yı kolundan tuttuğu kaldırdı. Ne güzel suyun yüzünde oynuyorlardı. Suyun altı yanıyordu. Akçakıl taşlarının üstüne kaygan böceklerin gölgesi düşüyor, birden de uçup gidiyorlardı. Ne de güzel. Kaptan önde, hatunlar arkada iskeleye indiler. Poyraz gür bir ateş yakmıştı. Balıkları tuzladılar, yoğun bir balık yağı kokusu adayı doldurdu. Gür ateşin biraz ötesine yığılmış közlerin ışığında balıklarını yediler. Çeşmede ellerini yıkadılar, evlerine çekildiler. Hemencecikte uykuya vardılar. Artık ne iskelenin üstünde oturup denizde belirleyecek bir tekneyi, kayığı, ne de bir çorbacı yelkenlisini, ne de uzaklardan bir sis içinden çıkıp gelen vapurun geçmesini bekliyorlardı. Bir tek melek balığa gidenleri uğurlama bahanesiyle iskeleye iniyor, balıkçılar motoru çalıştırıp adanın arkasında yitince o da çınarların altına gidiyor, bir sedire oturup gözlerini binbir pınarlı Kaz Dağı'na dikiyordu. Bir süre sonra Lena da yanına geliyor, o da sedirin üstüne çöküyor, tıpkı Melek Hatun gibi boynunu uzatarak, gözlerini kısarak Kaz Dağı'na bakıyordu. Yorulunca da kalkıyorlar, Melek Hatun önde, Lena arkada pınara varıyor, kaygan böceklerin ortaya çıkıp kaymalarını bekliyorlardı. Kaygan böcekleri de onları çok bekletmiyor, suyun yüzünde oradan oraya uğruna bir hızla mekik dokuyorlardı. Onlarla birlikte pınarın dibinde çakıl taşların üstünde kayan ipiltilerle böceklerin gölgeleri de mekik dokuyordu. Kimi kırlangıçlar da keskin kanatlarıyla göğü biçerek pınara iniyor, iner inmez de aynı hızla göğe çıkıyor, çavup denizin üstüne yitiyorlardı. Bizim Kaz Dağı'nda da kırlangıçlar böyle gözükmeyen bir hızla gelir, bir kanadının ucunu suya değdirir, değdirmez gözden yiterlerdi. Bizim Kaz Dağı'nda bin bir pınarlı. Birçok pınar kaya dibinden çıkar. Dibi ak çakıl taşlarıyla döşelidir. Çakıl taşlarının üstünden böcekler kayar, suyun ipiltileri yöredeki kayalıklara vurur, yöreyi mor çiçekli, boyu dize kadar çıkan yarpuz alırdı. Yarpuzun kokusu insanın başını döndürür, insanın derisinin altına siner, kayalıklara, ağaçlara, otlara, çiçeklere, toprağa, suya, su içmeye inen kuşlara, yanından akıp giden yılanlara, suya gelen sarıca arılara, bal arılarına, eşek arılarına siner. Bu yüzden buraların balları yarpuz kokar. Ah! Bizim Kaz Dağı'nın yanal elmaları, ala geyikleri, karacaları, ah! Güneş yavaşça batıda denizin üstüne iniyordu. Kalktılar. Lena Melek Hatun'un kulağına eğildi, sesini kıstı. Sana bir şey göstereceğim ama kimseye söyleme, olur mu? Söylemem, dedi Melek Hatun. Gel öyleyse. İnsan boyu yükselmiş hatmileri, sığır kuyruklarını yatarak sarı çizçekli, bakır yapraklı çalıları dolaşarak küçücük koyu yapraklı, geniş yayılmış bir çalı topluluğuna geldiler. Gel, dedi Lena duyulur duyulmaz bir sesle. Şuraya ağzı aşağı yere yat, benim yanıma. Kendisi hemen yattı, gözlerinin önüne içini sevinçle dolduran bir mavilik parladı. Ortalığı yoğun, mest edici bir koku aldı. Melek ikircikte ayakta duruyor, ikircikti, şu yaşını başını almış kadının haline içten gülüyordu. Çabuk yat yanıma, seni cennete götüreceğim, şimdi, hemen şimdi, gel. Lena'nın sesi öylesine buyurgandı ki, Melek Hatun hemen onun yanına uzandı, biraz da utanarak, bak bak kokla. Boynu bükük menekşeler çalının her bir yanını almış, bütün yeryüzünün mavisi çalının altına gelmiş dolmuştu. Kokusu da insanın iliklerine kadar işliyordu. İki kadın orada uzun bir süre kendilerine gelemeden yattılar kaldılar. Lena, Melek Hatun kalk, böyle daha çok çalı var. Kalktılar, öbür çalıların altına da yattılar kalktılar. İliklerine kadar maviye, iliklerine kadar menekşe kokusuna kestiler. Bu büyük gizlerini kimseye söylememeye ant içtiler. Melek Hatun'la Lena gene sedirlerin üstünde oturuyorlar, gözlerini de kaz dağına dikmişler, konuşmadan bakıyorlardı. Erkekler tan yerleri ışımadan balığa çıkmışlardı. Bugün çok balık yakalayacaklar, kasabadaki kaymakama, Vahap Bey'e, Üzeyir Han'a, tapucuya göndereceklerdi Kadri Kaptan'la. Onlar denizin güzel balıklarını hak ediyorlardı. Uzaktan hızla gelen turuncu tekneye başlarını çevirdiler. Ne yana gidecek diye izlediler. Tekne geldi, önlerinden geçti, buruna vardı, oradan geriye döndü, iskeleye geldi, yanaştı. Teknenin içinden çok uzun boylu, uzun sarı sakallı, kırmızı kuşaklı, avurdu avurduna geçmiş, mavi poturlu, püsküllü kırmızı fesli, kalın kaşlı, beyaz çok büyük yeşil gözlü bir adam İskeleye atladı. Arkasındaki dolgun benekli, büyük memeli, örgülü sarı saçlı, diri geniş kalçalı, fistanı kırmızı, mavi turuncu çiçekli kadın yöresini sarmış, çocuklarını teker teker alıp iskelenin üstündeki kocasına veriyor. Kocası da çocukları iskelenin üstünde sıralıyordu. Yan yana dizdiği çocuklar ne bir ses çıkarıyor, ne sıralarını bozuyor, ne de yerlerinden şu kadarcık olsun kıpırdıyorlardı. İskelenin üstünde boy boy dizilmiş, renk renk, anaları gibi çiçekli fistanlar giyinmiş çocukların altısı da kızdı. Altısının da saçları düzgün örülmüştü. Örgülerin arasında da boncuklar, boncukların ortalarına da birer tek boncuk büyüklüğünde altınlar takılmıştı. Adamın yanına gelip duran büyük memeli kadın da ilk bakışta göze çarpan, memelerinden sonra her iki yüzündeki gamzeleriydi. Masmavi gözleri, kalın örgülü saçları, ipekli mor başörtüsü ona büyülü bir güzellik veriyordu. Memelerinin kalçalarının büyüklüğüne karşın büyüleyen bir kadındı. Kadından dişilik fışkırıyordu. Motorcu eliyle kalanları selamlayarak motorunun patpatıyla uzaklaştı, gitti. Bu sırada da Melek Hatun iskeleye adımını attı, karşılarında durdu. ''Hoş geldiniz.'' dedi. ''Buyurun, çınarın altına.'' Çocuklar sırayı hiç bozmadan, başlarını önlerine alarak, analarının arkasında yürüdüler. Gözleri de Melek Hatun'daydı. Onun gösterdiği yere kerevete sıralandılar. Gözlerini çeşmeye diktiler. Adam da geldi, Melek Hatun'un buyur ettiği yere çöktü. Çocukların yanına geçti. Bu sırada Lena Ana kamışın içinden çıktı, geldi. ''Hoş geldiniz.'' dedi Türkçe. Arkasından da Rumca konuştu. Adam da Rumca karşılık verdi, bir süre konuştular. Onlar konuşurlarken çocuklar birbirlerine yumulup fısıldaşıyorlar, utangaç gülümsüyorlardı. ''Benim adım Hüsmen'' dedi adam. ''Benim adım da Lena, Lena Papazoğlu, bu da Melek Hatun, şu karşıki dağdan olur, Bin Pınarlı Kazdağ'ından.'' Hüsmen Melek Hatun'u başıyla selamladı. Melek Hatun gelmiş Hüsmen'in karşısındaki kerevete oturmuştu. Lena eliyle Kaz Dağı'nı gösterdi. Melek Hatun'un kocası savaşta toz oldu. Babası, anası, familyası o dağdadır daha. Türkler ona diyorlar Kaz Dağı. Sarı bir kız orada bir kaz güdermiş. Biz diyoruz ana İda, eskiden Meryem Ana yaşarmış orada. Sen hiç duydun mu Bin Bir Pınarlı İda'yı? Duydum dedi Hüsmen. Maşallah maşallah, Yunanistan'da İda'yı duymayan hiç, hiçbir kişi olur mu? Meryem ananın yurdu orasıdır. Oğlunu orada doğmuş. Oğlu oradan göklere çıkmış gitmiş. Melek Hatun Lene'ye şöyle bir şaşkın baktı. Meryem ananın Kaz Dağı'ndan olduğunu şimdiye kadar niçin söylememişti de şimdi söylüyordu. Bunun Meryem dediği kazlar, keklikler, turnalar, çobanı sarı kız olmasın? Sen hiç Kaz Dağı'nı gördün mü kardeş? O dağda bir kız varmış. Öyle güzel, öyle güzelmiş ki dünya alem ona aşık olurmuş. Hiçbirisine kız yüz vermemiş. Saçları ipek, gözleri ceylan, boyu fidanmış. Ona kara çalmışlar, kardeşleri onu öldürecek olmuşlar. Babası kızı almış bir gece, Kaz Dağı'na götürmüş. Dağın tepesine bırakmış, ölümünü gözüm görmesin diye oraya atmış. Kız ölmemiş, ona geyikler, süt, turnalar, kazlar, yumurta, kekliklerde et vermişler. Dağda kurdun, kuşun, akarsuyun, esen yerin, biten çiçeğin ermiş olmuş. Elmalar, armutlar, kirazlar, cevizler, bütün ağaçlar meyvelerini, arılar akpetekli ballarını ona sunarlarmış. Maşallah, maşallah. Sarı kızı kurtların, kuşların, çangal boynuzlu geyiklerin, ayıların arasında görenler, eyvah, biz ne yaptık da dünya güzeli bir ermişe kara çaldık, eyvah, eyvah demişler. Bizim bu dünyada da yerimiz yok, öbür dünyada da. Maşallah, maşallah. Ben o dağlardan olurum. Oraya binbir pınarlı, bin çiçekli, bin çeşit kuşlu Kaz Dağı derler. Benim kocam, işi varmış bizim dağa geldi, göz göze gelince o bana gönlünü kaptırdı, ben de ona. İkimiz de sevda ateşinde kavrulduk. Sonra da bin pınarlı, bin bir çiçekli dağımdan kaçtık. Sonra da Melek Hatun kocasının savaşa gidişini, orada ölüşünü en küçük ayrıntısına kadar anlattı. O bıraktı, Lena başladı, Lena bıraktı sözü, Melek Hatun aldı. İkindi üstü balığa çıkanlar dönünceye kadar anlattılar. Ne adama ne de karısına bir tek sözcük bile ettirmediler. Kumluğun üstüne sürülen kayıktan önce Poyraz sonra Vasili atladı. Kayığa yapışıp çakıl taşlarına kadar üç hamlede çektiler. Sevinç içindeydiler. Kadri Kaptan büyücek Ceval'in üstüne tuttukları balıkları yığıyor, çınarın altındakileri görünce Ceval'i baş üstüne bırakıp kayıktan çakıl taşlarının üstüne atladı. Bakınsana adaya kimler gelmiş, konuklar gelmiş. Poyraz da Vasili de başlarını kaldırdılar, çınarın altına baktılar. Oraya doğru yürüdüler. Onlar gelirken Hüsmen de onları karşılamak için ayağa kalktı. Hoş geldin dediler Hüsmen'e üçü üç yerden. Hoş bulduk dedi Hüsmen. Benim adım Hüsmen. Dönüp kadınların az ötesine kanepenin üstüne sıralandılar. Ben dedi Hüsmen. Hani geçenlerde üç tane büyük, üçü de mavi boyalı tekneyle geldikti ya. Geldik de bu cennet adasını beğenmeyip geri gittik ya. Ben döndüm, dolaştım, gezdim, gördüm kendi kendime. Acımdan da ölsem, altı kızım, bir de ben, bir de karım, ben bu güzel adada öleceğim dedim, döndüm. Hoş geldiniz, hiç aç mezarı gördün mü? Bu ada yüz evi bile besler, o gidenler ahmaklıklarına doymasınlar. Sen buraya bir iyice yerleşmeye mi geldin? Yerleşmeye geldim, baktım, bu dünyada bu adadan daha güzel bir yer bulunamaz. Bulunsa bile dünyayı dünya yapan, kimi insan var, cenneti cehennem, kimi insan var, cehennemi cennet yapar. Burası bir cennet, daha da cennet yapacağız inşallah. Bütün Anadolu dolaşa dolaşa bize hal kalmadı. Ölümlerden ölüm beğen oralarda, sıtmadan, açlıktan çok insan kırıldı. Yüzü, sesi acılaştı. Bu güzel yeri, bu iyi insanları buldum ya, nasıl olursanız biz de öyle oluruz. Melek Hatun ayağa kalktı, geldi onların önüne dikildi. Hüsmen, Hüsmen, beni dinle Hüsmen, dedi. Ben bu adaya şu Vasili, şu bacım Lena Hanım için kasabadaki gül gibi ak badanalı evimi, kocaman portakal bahçemi bıraktım da geldim. İyi yapmışsın Melek Hatun. İyi yaptım ya, kasabadaki evim portakal bahçesinin içindeydi. Buradaki evimin önünde beş tane, her bir narı karpuz büyüklüğünde pembe, zar gibi kabukları olan nar ağaçları olacaktı. Şu Kadri Kaptan sözünde durmadı. Zarar yok Melek Hatun, dedi Hüsmen gülerek. Ben bahçıvanlıktan anlarım, nar ağaçlarının dilini bilirim. Gerekirse bütün Akdeniz'i dolaşır, sana zar gibi ince pembe kabuklu nar ağacı bulur, bahçene dikerim.
Sağ ol kardeşim İsmen. Bir an durdu, düşündü, sonra Lena'ya döndü. Lena bacım kalk. Bunlar uzun yoldan, denizden geldiler. Açlarından ölmüşlerdir. Kalk ateşi yak. Hüsmen'in avradı. Sen de kalk, sen de Lena bacıma yardım et. Senin adın ne? Kadın ayağa kalktı. Sabiha dedi. Kaptan, sen de balıkları temizle. Güzel balıklar tuttunuz mu değerli misafirlerimiz için? Çok balık çıktı bu sefer kısmetlerine. Kaptan kayığın içindeki balık dolu çevaliyi aldı, denizin kıyısına gitti. Kıyıya çömeldi, balıkları temizlemeye başladı. Kaptanın eli çabuktu. Az bir sürede çevaledeki bütün balıkları temizledi, gitti, livarda kalan balıkları da aldı geldi. Ana, iyi ki çok balık yakalamışız. Anan sana kurban olsun insan kaptanım. Anan senin kara gözlerine. Kaptanimu diye şakıdı Lena. Familia büyüdü. Baksana 6 tane güzel genç kız orada oturuyor. Her birisi altın saçlı. Lena sözlerini söyler söylemez çabucak eve gitti. Tabak, çatal, kaşık getirdi. Kızlardan en büyüğü kendiliğinden ayağa kalktı. Lena ana dedi utangaç. Sana yardım edeyim. Gel öyleyse. Birlikte gittiler. Kızın kucağında ekmek, Lena'nın ellerinde tuzluklar, havlular, tuzlukları masaya, havluları çınarın dalına, elindeki pembe sabunu da çeşmenin başına koydu Lena. Odunlar kurumuş zeytin ağacı odunuydu. Zeytin ağacının odunu yağlı olur, çabuk yanar, iyi, diri ve köz yapar diye konuştu Lena. 3 kadın 3 yerden balıkları tuzlayıp közlerin üzerine attılar. Önce çocukları masaya çağırdılar. Büyük kız ocaktaki masadaki çocuklara balık taşıyor, her bir kızın tabağına bir balık koyuyordu. Çocuklar o kadar acıkmışlardı ki tabaklarına konan balıkları kılçıklarına kadar bir anda silip süpürdüler. Kız onlara durmadan balık taşıdı. Kızlar son gelen balığı yiyemediler. Balıklar tabaklarında kaldı. Hadi yiyin ağalar, siz de acınızdan öldünüz. Siz de gelin Melek Hatun. Geliyoruz dedi Melek Hatun. Baksanıza közlerin üstünde ne kadar çok balık var.